Yuhanna 11. bölümdeki temel konu İsa Mesih'in Betanya'da Lazar'ı ölümden diriltmesidir. Yuhanna'nın bakış açısını yakalamak için kısa bir ara vermek istiyorum. Yuhanna'nın ilk 10 bölümünde Mesih kendisini sürekli genişleyen bir çember içerisinde tanıtmıştı. Bu Mesih'in ve de öğrencilerinin konuk olarak çağrıldıkları Kana köyündeki bir düğünde başlamıştı. Öğrencileri ona iman ediyorlardı. Yahudilerin çardak bayramı ve tapınağın açılışını anma bayramı kutlamalarında tüm İsrail ulusu onun önündeydi. Kendisini İsrail ulusuna sundu ama İsrail ulusu onu kabul etmedi. Yuhanna 5. bölüm 16. ayette onun işlerini kabul etmediler diye yazar. Yuhanna 8. bölüm 58 ve 59. ayetlerde onun sözlerini kabul etmediler ve Yuhanna 10. bölüm 30 ve 31. ayetlerde onun kendisini kabul etmediler diye yazar. Bu bölüm bir tür ara bölüm görevi görmektedir. İsa Mesih'in halka yönelik açık hizmeti sona ermiştir ve şimdi çok daha özel bir hizmete başlamıştır. Bundan sonra İsa Mesih'i İsrail ulusunu bırakmış ve özellikle bireylerle ilgilenirken görüyoruz. Bu olay Yahudilerin tapınağının açılışına anma bayramı ile fısıh bayramı arasında kalan bir zaman içerisinde meydana gelmiştir. Büyük bir olasılıkla Aralık ile Nisan ayları arasında gerçekleşmiş olmalıdır. İncil'in Yuhanna bölümü bizi adım adım doğruğa yaklaştıran bir kitaptır. Her yeni bölüm bir önceki bölüme göre bizi bir üst aşamaya çıkartmaktadır. Anımsarsanız Yuhanna bu kitabı yazmasının amacını şu sözlerle dile getirmiştir. Yuhanna 20. bölüm 30 ve 31. ayetlerde. İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Ve yine Yuhanna'nın başlangıç sözlerinde olduğu gibi başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Söz insan olup aramızda yaşadı der. Bu tanrısal söz beden alıp aramızda yaşarken onun bu yüce kişiliği, onun mucizeleriyle verdiği örneklerle ve yaptığı konuşmalarla kendisini gösteriyordu. Buradaki sorulacak en önemli soru şudur. İsa ölüyü ölümden diriltebilir mi sorusu. Dünyanın hangi dinine bakarsanız bakın en büyük sorulardan biri olarak ölüm sorusunu görürsünüz. Ölüm büyük bir sırdır. Yaşam da büyük bir sırdır ama insan ölümden dirilmeyecekse o zaman yaşamın gerçekten bir anlamı olmadığını söylememiz gerekmektedir. Şu anda dünya dinlerine sorulacak en önemli soru ölüm üzerinde bir gücünün olup olmadığıdır. Kutsal kitaptan sapmış görüşlü tanrı bilimciler mucizeleri çoktan yok saymışlardır. Kutsal kitapta hiçbir mucizenin bulunmadığına inanmaktan çok mutlu olurlar. Onların mucizelere inanmaması herhangi bir bilimsel nedenle değil ama mucizelerin olamayacağına olan inançları nedeniyledir. Bugün dünyada şöyle bir inanç dolaşmakta. Ben ölümden sonraki yaşamla ilgili bir dine değil, şimdiyi ilgilendiren bir dine inanıyorum. Cennette verileceği vaat edilen parselleri aramıyorum. Teoride değil ama köfte ekmek gibi elle tutulur bir din istiyorum. Evet sevgili dinleyicim, böyle bir şeyi ben de istiyorum ama aynı zamanda umut veren bir inanç istiyorum. Her ne kadar burada, bu dünyada şimdi bize birçok bereket veriliyorsa da asıl ve en büyük bereket Mesih İsa'da elde ettiğimiz sonsuz yaşamdır. Ölüler bir gün dirilecek mi sorusu çok pratik bir sorudur. İnsan yaşamı çok kısadır. Kısacık bir gün benzerliğindeki yaşam sonsuzlukla kıyaslandığında gözle görülemeyecek bir noktadan daha küçüktür. Geçenlerde bir kilisede çok sevilen bir Mesih inanlısının cenaze törenini düzenlemiştim. Ölen kişinin karısıyla annesi de oradaydı. Ölülerin bir gün dirileceklerine olan inançları her şeyden daha kesindi. Diri bir umutları vardı. Kendileri de Mesih inanlıları olduklarından inanların bir gün ölümden dirileceklerine kesin bir şekilde inanıyorlardı. Eğer mezarlıkta bir cenaze törenine katılıyor ama ölülerin dirileceğine inanmıyorsanız karanlıkta keman çalıyor ve yağmur altında şarkı söylüyorsunuz demektir. Günümüzün tarikatlarına baktığımızda her çeşit kuru gürültüyü görmek mümkün. Ama hiç kimse ölüyü diriltmeye kalkışmıyor. Bu tarikatlardan bazıları ölüleri diriltebileceklerini iddia ediyorlarsa bile şimdiye kadar hiçbir zaman dirilttiklerini iddia ettikleri cesedi ortaya çıkaramamışlardır. İsa Mesih hasta bir kimseyi iyileştirdiği zaman iyileşen şey o hasta kişinin bedeniydi. Yine bir ölüyü ölümden dirilttiğinde diriltilen şey ölünün bedeniydi. Dinlerin birçoğu bu dünya ile ilgili çok şey vaat eder. Gelecek dünya ile ilgili çok şey söyleyemezler. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bu aynen bir kimseyi kısa bir tur vaadiyle uçağınıza bindirip havalanmaya ama uçağı yere nasıl indireceğinizi bilmemenize benziyor. Mesih inanlarının en büyük umutlarından bir tanesi ölülerin bir gün ölümden dirileceğidir. İncil'in müjde bölümleri bize İsa Mesih'in en azından 3 kişiyi ölümden dirilttiğini söyler. Bunlardan bir tanesi daha yeni ölmüş olan 12 yaşında bir kız çocuğuydu. İkincisi cenazesi mezarlığa doğru taşınmakta olan genç bir delikanlıydı. Üçüncü olarak da orta yaşlarda olduğu tahmin edilen ve 4 gündür ölü olup mezara konmuş olan Lazar adlı bir adamdı. Bunların hepsi de çeşitli yaş gruplarından geldikleri halde ölümden diriltilmişlerdi. Burada çok önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ölümden dirilen bu kimselerin hiçbiri sonsuzluğa dirilmemişlerdir. Sadece yeniden yaşama geri getirilmişlerdir ve belli bir zaman daha yaşadıktan sonra yeniden ölmüşlerdir. Oysa sonsuzluğa giden diriliş bambaşka bir diriliştir ve Elçi Paulus bu dirilişle ilgili olarak 1. Korintliler 15. bölüm 42 ila 44. ayetler arasında şu sözleri söylemektedir. Ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir. Doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir. Doğal beden olduğu gibi ruhsal beden de vardır. İsa Mesih'in ölümden dirilttiği bu kimseler yaşama geri getirilmişler ama hiçbirine ruhsal ve yüceltilmiş bedenler verilmemiştir. İsa Mesih ölümden dirilenlerin yani dirilecek göksel bir bedene kavuşanların birincisidir. Gerçek diriliş onunkisidir. Her biri sırası gelince dirilecektir. İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait olanlar der. İncil 1. Korintliler 15. bölüm 23. ayet. Rabbimiz İsa Mesih şifa mucizelerini çeşitli yöntemlerle gerçekleştirirken, ölüyü yaşama geri getirme mucizelerini hep aynı yöntemle gerçekleştirmiştir. Onları sanki ölüler kendini işitiyormuşçasına onlara seslenerek, onlarla konuşarak diriltmiştir. Onun niçin bu yönteme başvurduğunu biliyor musunuz? Çünkü ölüler İsa Mesih'in sesini duyarlar da ondan. Öyle inanıyorum ki İsa Mesih bir bağırış sesiyle geri geldiği zaman her birimiz kendi adımızın çağrıldığını işiteceğiz. Çünkü o zaman O bizi ölümden sonsuz yaşama çağıracaktır. 11. bölümle ilgili bu kadarlık bir açıklama yeterlidir sanıyorum. Şimdi ayetlerimizi incelemeye başlayabiliriz. Yuhanna 11. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Meryem ile kız kardeşi Marta'nın köyü olan Beytanya'dan Lazar adında bir adam hastalanmıştı. Meryem, Rabbe güzel kokulu yağ sürüp saçlarıyla onun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi diye yazıyor. Dikkat ederseniz Beytanya Meryem'in köyüydü. Yuhanna ve dolayısıyla Meryem'le ilgili bu kayıtlar İsa Mesih'ten sonra 90'lı yıllarda yazıldığına göre o günlerde dahi İsa Mesih'in ayaklarını hoş kokularla mesheden Meryem'i tanıyanlar hala hayattaydılar. Meryem'in kırdığı kutudan dağılan hoş kokular İncil aracılığıyla yeryüzüne yayılmaya devam etmektedir. İsa Mesih Meryem'in yapmış olduğu bu hareketin İncil'in her duyurulduğu yerde hatırlanacağını söylemişti. Benim görüşüme göre ismi bilinmeyen sıradan birçok Mesih inanlısı Rab'be olan bağlılıkları nedeniyle Meryem gibi ellerindeki değerli kaymak taşlarını kırmaktadırlar. Böyle yaptıklarından dolayı bunlar cennette sanımca günümüzde birçok kimse tarafından tanınan ünlü İncil vaizlerinden daha çok tanınacaklardır. Beytanya Marta'nın da köyüydü. Rabbimiz İsa Mesih onların evini daha önce de ziyaret etmişti. Marta, İsa Mesih oradayken sürekli olarak mutfak işleriyle yemek için hazırlık yapmakla ilgilenmişti. İsa Mesih de onun mutfak işlerini bir yana bırakıp yanı başına oturmasını ve söylediği sözlere kulak vererek ruhunu doyurmasını söylemişti. Evet, Beytanya Meryem ile Marta'nın köyüydü. Değişik yetenekler ve armağanlar vardır. Bazı kadınlar diğer kadınlara göre ev işlerinde çok yetenekli ve hünerlidirler. Kadın hakları konusunun sıkça gündeme geldiği bu günlerde ben aile içerisindeki anne veya kadından daha büyük başka bir patronun bulunduğuna inanmıyorum. Kadın istemezse sizi mutfağa sokmayabilir. Aç kalabilirsiniz. Yine kadın ev temizliği yaptığı zaman evin diğer fertlerini, özellikle de erkekleri dışarıya, kahveye veya kulübe göndermiyor mu? Tüm mutfağın ve evin hesabı kadından soruluyor. Mesih inanlısı olan birçok kadının çağrısı da aynen böyledir. Bazı kadın inanlılar dış hizmetlerde bulunurlar. Kiliselerde, pazar okullarında öğretmenlik yaparlar. İnanlı topluluğunun çeşitli hizmetlerinde yer alırlar. Hem kendi evinde hizmet eden bir kadın, hem de dışarıda görev yapan, çalışan bir kadın da Rab'be hizmet edebilir. Kutsal Ruh hizmetlerin çeşitliliğine göre insanlara çeşitli armağanlar dağıtır ve itaatli olan Mesih inanları, kadın olsun erkek olsun, bu armağanları Rab'bi yüceltmek için kullanırlar. Yuhanna 11. bölüm 3. ayette iki kız kardeş İsa'ya "Rab, sevdiğin kişi hasta" diye haber gönderdiler. Bu insanlar alçak gönüllü insanlardı ve İsa Mesih'ten herhangi bir ricada veya istekte bulunmuyorlardı. İsa Mesih'e sadece sorunu anlatıyorlar ve sorunun nasıl çözüleceğini İsa'ya bırakıyorlardı. Dua toplantılarında sık sık inanların Rab'den hastaları iyileştirmesini istediklerine tanık olurum. Rab bizim ne zaman hizmetçimiz oldu? O bizim bavullarımızı taşıyan hamal mıdır? Hayır. O bu yollarla çalışmaz. Meryem ile Marta Rab İsa'yı çok iyi tanıyorlardı. Bu nedenle onu hiç zorlamadan haberdar etmek ve çözümü kendisine bırakmak istiyorlardı. Bu nedenle İsa'ya "Rab, sevdiğin kişi hasta" diye haber gönderdiler. Kimdi bu İsa Mesih'in sevdiği kişi? Lazar'dı. Kurtarıcı Mesih Lazar'ı seviyordu. Paulus da Galatyalılar 2. bölüm 20. ayette Tanrı'dan "beni seven Tanrı" diyerek söz eder. Yuhanna da İncil'de kendisini İsa'nın sevdiği öğrenci diye tanıtır. Petrus İsa'nın bizi sevdiğini söylemektedir. Evet, İsa seni ve beni seviyor. İman yoluyla Tanrı'nın çocuğu olan herkesi İsa Mesih sever. Yuhanna 11. bölüm 4. ayette İsa bunu işitince "bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek" dedi. Bu olay sırasında İsa Beytanya'da değildi. Bu nedenle ona bir haberci göndermişlerdi. Bazı insanlar Mesih inanlısının hiçbir zaman hasta olmaması gerektiğini söylerler. Hastalık Rabbin isteğiyle midir? Keşke Lazar burada olsaydı da size bu konuda bildiklerini anlatsaydı. Hastalık Tanrı'nın sizi sevmediğini gösteren bir belirti değildir. Süleyman peygamber Vaiz kitabının 9. bölümü 1. ayetinde şöyle der. "Böylece bütün bunları düşünüp taşındım ve şu sonuca vardım. Doğrular, bilgeler ve yaptıkları her şey Tanrı'nın elindedir. Onları sevginin mi, nefretin mi beklediğini kimse bilmez." Diğer bir deyişle Tanrı'nın bir kimseyi sevip sevmediği, o kimsenin içinde bulunduğu koşullara bakarak belirlenemez. Yargılamaya hiç hakkımız yok. 1. Korintliler 4. bölüm 5. ayetti. Bu nedenle belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rabbin gelişini bekleyin. O karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak. Yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır. O zaman herkes Tanrı'dan payına düşen övgüyü alacaktır diye yazar. İsa Mesih Lazar'ı hastayken de seviyordu. Sadece bu kadar da değil. İsa Mesih Lazar'ın ölmesine dahi izin verecekti. Ama onu hala seviyordu. Yuhanna 11. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında İsa Marta'yı, kız kardeşini ve Lazar'ı severdi. Bu nedenle Lazar'ın hasta olduğunu duyunca bulunduğu yerde 2 gün daha kaldıktan sonra öğrencilere Yahudiye'ye dönelim dedi. O sizi her zaman her durumda seviyor. Gerçekten hasta olsanız da olmasanız da onun size olan sevgisi değişmez. Onun sizi sevmesine engel olamazsınız. O sever çünkü kendisi sevginin kaynağıdır. Belki bazı zorlukların ve tersliklerin üzerinize gelmesine niçin izin verdiğini zaman zaman düşünmüşsünüzdür. Niçin böyle ters olay ve gelişmelere izin verdiğini ben de bilmiyorum. Ama onun sizi sevdiğini çok iyi biliyorum. Siz bir Mesih inanlısı olsanız ya da olmasanız, o sizi seviyor. Onun sizi sevmesine engel olamazsınız. Evet, güneşin parlamasına engel olamazsınız. Ama eğer isterseniz, güneş ışığından saklanabilirsiniz. Ama Tanrı'nın sevgisinin üzerine bir şemsiye açamazsınız. Tanrı'nın sizi sevmesinden kaçamazsınız. Hamdolsun, o bizi sevdiği için bizlerde her çeşit sorunumuzu, derdimizi cesurca onun önüne getirebiliriz. Cesurca derken neyi kastediyorum? Tanrı'nın önüne açık sözlülüğümüzle, yürekten gelen dualarla, kendi ana dilimizde yakarışlarımızla gelmeliyiz. Çünkü bunun tersini yaparsak, yani ezbere dualarla, kendi ana dilimiz olmayan bir dilde, örneğin Arapçada kalıplaşmış ezbere duaları söylemeye kalkışacak olursak, sadece kendimizi aldatmış oluruz. Böyle yapmakla ne Tanrı bizi işitir ne de ettiğimiz sözde duaların bize bir yararı olur. Böyle bir yaklaşım biçimsellik ve kuru dinciliktir. Hayır. Önce doğru düzgün dua etmeyi, Tanrı ile konuşmayı öğrenmeliyiz. Ancak bundan sonra onun bereketlerini görenebiliriz. Hayatımızda karşılaştığımız zorluklar ve terslikler bizim imanımızı sınarlar ve bizi Rabbin önüne duaya götürürler. Musa peygamber de İsrailoğulları Mısır'dan çıkıp çölde ilerlerken karşılaştıkları sorunları sürekli olarak Rabbin önüne getirmiş, bu zorlukların kaldırılması için sürekli olarak Tanrı'ya haykırmıştır. Hezekiya da Asurlulardan aldığı tehdit mektubundan sonra bunu dua yoluyla Rabbin önüne getirmiştir. Vaftizci Yahya'nın öğrencileri de yürekler acısı haberi, Yahya peygamberin başının kesildiği haberini duyurmak için İsa'ya gelmişlerdi. Sevgili dostum, hangi durumda olursak olalım, bir ölüm olayında çok büyük bir sıkıntı ve acı anında dahi Rab'be güvenebilmeliyiz. O bize sabrı öğretiyor. O bize dayanmayı öğretiyor. O bize her şeyde bizim iyiliğimiz için çalıştığını öğretiyor. Hayatımızda karşılaştığımız acı ve sıkıntılarda gözyaşları, acı ve üzüntüleri yan tarafa atabilmeli ve bunların ötesindeki düzlüğe, Rabbin bu tecrübelerle bize kazandırmak istediği bereketlere bakmalıyız. Çünkü Tanrı'nın her meydana gelen olayda kesin bir hedefi vardır. Tanrı çektiğim bu sıkıntılarla benim ya da bizim için neleri tasarlıyor? İşte bunları düşünmeli ve öğrenmeliyiz. Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak ama Tanrı'nın yüceliğine ve dolayısıyla Tanrı oğlunun yüceltilmesine yarayacak. İsa bu olayın yaşanmasına izin vermişti. Çünkü bu olay aracılığıyla sonuçta Tanrı'ya büyük bir yücelik gelecekti. Evet, bizler evrenin merkezinde bulunmadığımızı, her şeyin yönetimini elimizde tutmadığımızı bilmeliyiz. Yaşanan her bir olay Tanrı'nın izniyle olur. Onun izni olmadan hiçbir gelişme, hiçbir olay yaşanamaz. Ve yaşanan her olay, ister iyi ister kötü olsun, onun izniyle olmuştur ve Tanrı bu olaylar aracılığıyla kendisine yücelik verilmesini amaçlamıştır. Dikkat ederseniz Rab İsa Mesih Marta'yı da seviyordu. Bazen Marta'yı gereğinden fazla eleştiriyoruz. Marta üzerinde yapılmış yorumların büyük çoğunluğunda Marta, Rabbi dinlemeyi bırakıp mutfak işleriyle uğraşmayı tercih ettiği gerekçesiyle eleştirilir. Marta böyle yapmakla belki de çok daha iyi bir şeyden kendisini yoksun bırakmıştı ama Marta'nın böyle yapmış olması Rab İsa'nın ona olan sevgisini hiç mi hiç azaltmamıştır. İsa Mesih'in Lazar'ın ölmesine izin vermiş olması sevgisizlik gibi görünüyor değil mi? Hayır, burada bize verilmek istenen bir mesaj var. Rab İsa Mesih yeryüzünde kendi duygularıyla değil, babanın isteğine göre hareket ediyordu. İnsan duygusallığına kalsaydı İsa Mesih bir an önce Betanya'ya gider, Lazar daha ölmeden onun iyileşmesi için gerekenleri yapardı. Ama o Lazar'ın ölmesine bilerek izin vermiştir. Sevgili dostum, Tanrı bazen sevdiklerimizin göçüp gitmelerine izin verir. Onun bunu belirli bir amaç doğrultusunda yapmış olduğunu kabullenmek durumundayız. O yaptığı her şeyde mükemmel ve hatasızdır. İsa Mesih hiçbir zaman duyguların etkisinde kalarak hareket etmemiştir ve etmez. Bizler ise hemen şımarıyoruz. Çoğu zaman duygusal tepkilerde bulunuyoruz. Oysa İsa Mesih sevgiyle hareket ediyor. Onun insanı seviyor olması hem Tanrı'nın yüceliği için hem de bizim iyiliğimiz içindir. Yuhanna 11. bölüm 8. ayette öğrenciler Rabbi dediler. Yahudi yetkililer demin seni taşlamaya kalkıştılar, yine oraya mı gidiyorsun? Buradaki yine dönelim sözcüğüne dikkatinizi çekmek istiyorum. İsa Mesih daha önce oradaydı ve gelen baskılar nedeniyle oradan ayrılmak zorunda kalmıştı. Ama şimdi yine öğrencileri yanına alarak o tehlikeli bölgeye geri gitmek istiyordu. Yuhanna 11. bölüm 9 ila 11. ayetler arasında İsa şu karşılığı verdi. Günün 12 saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür. Oysa gece yürüyen sendeler. Çünkü kendisinde ışık yoktur. Günün 12 saati vardır ve siz bunu değiştiremezsiniz. Baba, oğula yapmasını istediği bir görev verdiği için hiçbir şey veya kimse onu durduramazdı. Burada büyük bir ilkeyle karşılaşıyoruz. Tanrı, her insana yerine getirmesi gerektiği bir yaşam görevi vermiştir. İnsan güneşin batmasına nasıl engel olamıyorsa, kendisine ayrılan ömrün sona ermesine de engel olamaz. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki, O bu işi tamamlayıncaya dek bize herhangi bir zarar gelmesine izin vermeyecektir. Eğer Tanrı'yı izleyen biriyseniz, o zaman şeytan da dahil olmak üzere hiç kimse, Tanrı'nın sizin yaşamınıza yönelik tasarılarını bozamayacaktır. Ne var ki onu izlemekten geri kalmak inanlı için tehlikeli olabilmektedir. Çünkü o dünyanın ışığı olduğundan onu izlememek karanlıkta kalmak demektir. Onunla birlikte en tehlikeli bölgelere gidebilir ama hiçbir zaman zarar görmezsiniz. Yapmanız için verilen görevi gecikmeli de olsa yerine getirecek ve tamamlayacaksınız. Ama eğer karanlıkta yürürseniz, dışarıda karanlıkta durursanız bu durumda eninde sonunda tökezleyecek yere düşeceksiniz. Beytanya'da ölüm vardı. Eğer o karanlık zaman içerisinde ışık isteniyorsaydı bu durumda İsa'nın oraya kesinlikle gitmesi gerekiyordu. Çünkü o dünyanın ışığıdır. Yuhanna 11. bölüm 11 ila 15. ayetler arasında bu sözleri söyledikten sonra dostumuz Lazar uyudu diye ekledi. Onu uyandırmaya gidiyorum. Öğrenciler, Ya Rab dediler. Uyuduysa iyileşecektir. İsa Lazar'ın ölümünden söz ediyordu ama onlar olağan uykudan söz ettiğini sanmışlardı. Bunun üzerine İsa açıkça Lazar öldü dedi. İman edesiniz diye orada bulunmadığıma sizin için seviniyorum. Şimdi onun yanına gidelim. İşte Lazar'ın uyumakta olduğunu söylediği zaman öğrencileri onun bu sözle ne demek istediğini anlamamışlardı. Bu noktayı bugün de birçok kişi anlamadığından insanlar Lazar'ın can uykusunda olmuş olabileceğini söylüyorlar. Sevgili dostum, uyku her zaman beden içindir, can için değil. Bu gerçek hem bu dünyadaki uyku hem de ölüm uykusu konusunda geçerlidir. Ölüm ayrılık demektir. İnanlının bedeni toprak içerisinde uyumaktadır ama ruhu İsa Mesih'in yanına gitmiştir. Çünkü bir Mesih inanlısı için bedenden ayrılmak, Rab'le birlikte olmak demektir. 2. Korintliler 5. bölüm 8. ayette bu çok açık bir biçimde görülmektedir. İsa Mesih kutsal yazılarda uyuyanların ilk turfandası yani ölülerden dirilen ilk kişi olarak tanıtılır. Bu İsa Mesih bugün bir yerlerde uyuyor mu demektir? Kesinlikle hayır. O bugün yüceltilmiş olan yani ölümden dirildiğinde kendisine verilmiş olan bedeni içerisindedir. İnanlı kişi bu dünyada öldüğü zaman ruhu hemen Rab İsa'nın yanına gidecek. Bedeni ise ölülerin dirilecekleri güne kadar uykuya yatmış olacaktır. İnanlı için ölüm bedenin uyumasıdır. Uyumaktan korkuyor musunuz? Korkmamalısınız. Uyku dinlenmektir. Yenilenmek, tazelenmek için başvurulan dinlenmedir uyku. Gelen yeni gün için yapılan hazırlıktır. Bir Mesih inanlısının ölümü için kullanıldığında uyku sözcüğünden daha güzel bir sözcük bulamazsınız. Ölümde beden Rab tarafından uyandırılmak üzere uykuya yatırılır. Uyuyan kişiyi uyandırmak için çalar saati olan tek kişi Rab İsa Mesih'tir. Ölüleri sadece Rab İsa Mesih diriltebilir. Bir gün Rab İsa Mesih gelecek ve bizler yeni bedenlerimizin içerisinde uyandırılacağız. Diriliş sözcüğü Yunanca'da anostosis sözcüğüdür ve ayağa kalkmak demektir. Ünlü İngiliz profesörlerinden Lewis dirilişin fiziksel olmaktan çok ruhsal bir olay olduğunu düşünenlerle alay etmek için şu soruyu sormuş. Eğer ayağa kalkan ruhsa nasıl bir durum alıyor? Bu soruya yanıt verilmelidir. Hayır, diriliş ayağa kalkmak demektir. Ve her zaman bedenle bağlantılı olarak kullanılır. Ruh hiçbir zaman ölmez, aynı zamanda da uyumaz. Uyuyan beden olduğuna göre uykudan uyanacak olan da bedendir. Ölüm bedenle ilgili korkunç gerçeklerden birisidir. Ama unutmayın ki ölümden diriliş de bir gerçektir. İnsan ölüm olayı ile buradan ayrılır. Hastanelerde bile ölümle ilgili olarak bir son vardır. Doktorlar hastanın başında ellerinden gelen her şeyi seferber edip hastayı iyileştirmeye çalışırlar. Ama hasta ölünce bütün bu çalışmalara ve tedavilere son verirler. Ölüm geldiği zaman onlar için artık yapacak bir şey kalmaz. Ölüm karşısında bilim çaresizdir. Bu yönde insanın iflas ettiği yerde İsa Mesih başlar. Ölümden dirilişte bir gerçektir.